Dünyayı Okumak. Yazarlarla, yarattıkları kahramanlar, romanlar ya da öyküler üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunanlar Aytaç Timur ve Akif Pamuk.
Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri, Dünyayı Okumak programından merhaba. Ben Aytaç Timur.
Ben Akif Pamuk.
Yine Açık Dergi içinde salı günleri saat 19'da yayınlanan Dünyayı Okumak'ta birlikteyiz. Bugün 15 Eylül. Esasında biz Akif'le beraber hep bu 12 Eylül'lere denk gelen tarihlerde bir 12 Eylül kitabını konu edinirdik. Değil mi Akif?
Evet, evet.
Yani bu bizim özenle atlamamaya çalıştığımız bir şeydi. Üzerinden bir de bu sene 40. yılı, önemli bir dönüm noktası. Ne yazık ki bu sene biz bunu pas geçtik. Esasında ben bakındım kimi çağırsak, ne yapsak, ne etsek diye ama belki de yeteri kadar konsantre olamadım. 12 Eylül'ü unutmayalım, unutturmayalım. Onun acıları bu toplumun üzerinde hala devam ediyor çünkü. Sen de sanıyorum öyle düşünüyorsun.
Evet, evet düşünüyorum tabii ki.
Ama şimdi bugün... 12 Eylül'ü unutup biraz böyle kırlara, bahçelere, deniz kenarlarına, köylere, kasabalara, insanların pek gitmediği, gitmeyi rağbet etmediği yerlere giden Rosa diye bir küçük çocuğun ve onun teyzesi Hapşu teyzenin karavanıyla yaptığı yolculukları anlatan, Gün Işığı kitaplığından çıkan Ömer Açık'ın yazdığı Yaz Gezgini ile Hapşu Teyze kitabının yazarıyla görüşeceğiz. Ömer Bey, Açık Radyo'ya hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız?
Sizi daha önce de Monsuzlar kitabınızla konuk etmiştik.
Evet.
Sonra ben bakıyorum kitaplarınız baskı üzerine baskı yapıyor. Bunun sırrını söyleyecek misiniz yoksa söylemeyecek misiniz?
Sırrını ben de tam bilmiyorum. Defeti yok ama yayın evi Gün Işığı kitaplığı sanırım nitelikli kitaplar basmak ve bunu okurlara iyi sunma konusunda 20. 25. yılında sırrı bu olabilir belki.
Monsuzlar 6. baskıyı yapmış.
Olabilir. Tam takip edemiyorum ama 6-7 baskı sınırında olduğunu tahmin ediyorum.
İnsanın birden fazla kitap olunca böyle oluyor. Şimdi bu Ömer Bey, hikaye enteresan bir yerden başlıyor. Esasında yazarların girmeye korktuğu bir alanla başlıyor.
Evet.
Bizim Rosa'nın annesiyle babası ayrılma arifesindeler.
Hı hı.
Siz de bildiğim kadarıyla bir ilkokul öğretmenisiniz.
Evet.
Neden böyle bir giriş yaptınız? Toplumda ayrılmalar çok arttı ondan mı? Yoksa bir tabuyu üzerine gideyim, yıkayım ondan mı? Biraz oradan girmek istiyorum izninizle.
Aslında evet, biz yazarların, özellikle çocuk edebiyatıyla ilgilenen yazarların çok fazla girmek istemediği dikenli konular vardır. Ancak tabii ben öyle düşünmüyorum. Bu işte boşanma, akran zorbalığı ya da yetişkinlerin aslında mesele ettiği pek çok şey çocukların hayatına sızmış durumda. Savaşlar, işte salgın en yakın örneği. Ama biz ısrarla işte savaş konusunu anlatmayalım, boşanmayı anlatmayalım ya da çok daha dikenli, çetrefil konuları anlatmayalım diyoruz. Oysa bunlar zaten çocukların gündelik hayatında olan şeyler. Dolayısıyla çocuklara anlatabilecek, mutlaka konu edilebilecek, çocuk edebiyatının konusu olabilecek konular bunlar. O anlamda bir konuyu anlatma konusunda bir çekincem yok çocuklara. Rosa'nın Hapşu teyzeyle bir tatil geçirmesini istiyorum açıkçası. Biraz kurgu bir oraya sürükledi beni. Hapşu teyze pek yanına çocuk, tatile çocuk gönderecek biri değil aslında. Ama işte nasıl olabilir?
Bir dakika. Mesela ben burada bir şey yakaladım. O da bana çok sizin cesur bir hamleniz geldi. Daha ilk sabah ormanın içine tek başına Rosa'na gitmesine izin veriyor.
Evet.
Bunu da mesela bilerek mi koydunuz yani? Cesurca değil mi?
Ya şöyle, Hapşu teyze için, Hapşu teyzenin kişiliği açısından baktığımızda sıradan bir şey aslında. Ve aslında biraz şehire göre doğa onun için çok daha yakın, onun daha yakın olduğu tanıdığı, bildiği bir yer. Dolayısıyla Hapşu teyzelerinin kontrolünde gelişen bir durumda hiç de cesurca sayılmaz. Sıradan bir şey aslında ama tabii biz sürekli şehirde ikamet edenler açısından daha böyle ortalama bir bakışa sahip olanlar açısından dua konusunda cesurca gelebilir.
Tabii burada Ömer Bey, bu cesurluğun kavramsal karşılığı kaşiflik herhalde, değil mi?
Tabii çocuk gözüyle öyle. Müthiş bir keşif duygusu var Roza'da da, bütün çocuklarda olduğu gibi. Öyle olunca doğa tam bir okul oluyor.
Burada da sanki yani orada normalde yaşanmış şeyleri yaşanmamış gibi sorunları gösteren bir ebeveyn grubu ve bir okul sistematiği var. Yani işte dünya yıkılıyor ama aman çocukların duygusal alanları bundan zarar görmesin, görmezlikten gelsin. Diğer taraftan da o kent içinde bu kaşif ruhunu hiçbir zaman için sergileyemeyen bir çocuktan da bahsediyoruz. Herhalde tam da buradan hareketle burada bir Roza'nın bir kaşif olma duygusunu buradan mı ilhamlandınız?
Aslında doğanın kendisi, doğanın içinde yaşamaya başlamak ister istemez bence çocuklara bu duyguyu verir. Çocukların zaten içinde merak, dünyaya hep yeni görmüş gibi bakma hissi vardır. Bir de doğa gibi Roza'nın içinde hiç bulunmadığı, neredeyse şehir çocuğu çünkü Roza, bir yere düştüğü zaman ister istemez çevresine merakla bakıyor. Yani keşfetme duygusuyla yaklaşıyor her şeye. Yani bitkilerden tutun da aslında Hapşu teyzenin kendisi bile bir onun için keşif nesnesi. Çünkü onun yanına çok fazla gitmesine izin verilmiyor. Çok onunla zaman geçirmesine izin verilmiyor. Çünkü Hapşu teyzenin ikamet diye bir derdi yok. Biz bir defa hani bu ikamet meselesini çok önemsiyoruz. Çünkü ikamet düzen demek. Ve çocuk için düzen kaçınılmaz bir şey bizim gözümüzde. Çünkü ikamet demek okul demek. İkamet demek işte pek çok şeyi çocuk için kolaylaştıran bir durum sanılıyor. Oysa işte doğa da bir okul. Ve keşiflerle dolu bir okul. Özellikle de şehirde yaşayan, yaşamını şehirde sürdüren bir çocuk için kaçınılmaz bir keşif duygusunu böyle üste çıkaran, köpürten bir durum aslında. O nedenle oradan başlamak doğru geldi.
Ömer Bey, esasında ben de kitabı okurken bu bölüm iyice dikkatimi çekti ve çok hoşuma gitti. Çünkü yani yolculuğa ne zaman çıkacaklarına bile önceden karar vermiyorlar. Nereye gideceklerine vermiyorlar. İşte bir berber dayı teyzenin mektuplarını gönderiyor. Yani sonra daha hemen kitabın başında 500 yaşında biriyle tanışıyorlar. Bir böyle kentlik çocuğun ayaklarını çok sağlam bastığını düşündüğü bazı zeminlerde kayma yaratmışsınız. Şimdi bu esasında yani ekolojistlerin, ekoloji camiasında doğada aradığımız her şey var o diyen o düşüncenin de bana biraz ete kemiğe bürünmüş hali ve sürekli bir kaos hali bir yandan da. Çünkü ne bileyim işte şimdi ölümsüzlük otu da giriyor. Ya da daha da enteresanı ana akım inancı sorgulayan bir reenkarnasyon düşüncesini katmışsınız. Bütün bu kaos halleri de bir kozmos kurmaya çalışan o eğitim dünyasının, değil mi, öğretmenler dünyasının, hakim düşünce dünyasının karşısına bir kaos dünyası koyuyor. Bunu da bir çocuğa anlatıyorsunuz. Yer yer de felsefi laflar da katarak. Bu anlamda ben çok değerli bulduğumu söyleyip sizi tebrik etmek istiyorum.
Teşekkür ederim.
Bilmiyorum, kaos hakkında sen de bu konuda kafa yürüyorsun Akif.
Tabii burada Monsuzlara da referans vererek devam edeyim. Herhalde Ömer Bey'in bir tarzı. Burada tabii o sizin tam da üzerine bastığınız o mekanın belirsizlik hali insanları korkutuyor.
Evet. Evet. Yani, hala.
Tabii tabii. Yani özellikle de yetişkinleri korkutuyor. Yani evet, çocuğun tabii. Ne yapar? Ya bununla bir yüzleşme, bununla karşılaşma alanını ortadan kaldırmak aslında deneyim dünyasını ortadan kaldırmak demek. Tam da burada o betimlemelerle, o arka planla bunu yaptığınızı görüyorum. Mesela bir zeytinyağının işte eski mahzende işte şöyle saklanırdı, bunu takas ederlerdi diye bir ifade kullanıyorsunuz. Bu aslında çocuklar için takas çok uzakta kalan bir şey. Belki 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlar bunu iyi kötü şey yapabilir ama burada bir de
şey de var ya, sözünü keseceğim ama yani bu eğitimcilerin sürekli çocukların neye ihtiyacı olduğunu dayattıkları bir Türkiye'de, değil mi?
Evet.
Yani Eğitim Bakanlığı mesela, Milli Eğitim Bakanlığı. Ama bu, aslında çocuğun neye ihtiyacı var? Doğru soru bu. Belki çocuğun neye ihtiyacı var sorusundan gidince, çocuğun doğada bu keşfetmesi, örneğin yeni otları yemeyi öğrenmesi, onu öğrenirken de adını ezberlemeden önce mesela çocuğun ben önce tadına bakmak istiyorum demesi bence çok kıymetli, çok güzel tespitler. Belki biz eğitimi buralardan biraz değiştirip dönüştürebilirsek, değil mi? Bir başka topluma doğru evrilebiliriz diye düşünüyorum. Bu arada tabii Ömer Bey, bu ilk bölümün sonunda size soru sormayacağım. Vaktimiz dolmuş, bizim çenemiz düştü gene. Müsaadenizle şimdi size ve dinleyicilerimize bir şarkı dinletmek istiyoruz.
Tabii.
Sevgili dinleyiciler, Gün Işığı kitaplığından çıkan Yaz Gezgini ile Hapşu Teyze'nin yazarı Ömer Açık'la konuşmaya devam ediyoruz ama isterseniz küçük bir şarkı molası verelim. Bugün seçtiğimiz şarkının adı American Woman, The Guess Who söylüyor. Ömer Bey'le sohbetimiz devam edecek. Ömer Bey tekrar merhaba. Yaz Gezgini'yle Hapşu Teyze üzerine söyleşmeye devam ediyoruz. Biraz da şimdi kitabın özelinden çıkıp çocuk edebiyatı üzerine konuşmak istiyorum sizinle ikinci bölümde. Türkiye'de çocuk edebiyatında bir ivme görülüyor. Basılan kitap sayısı çok arttı. Çocuklar yetişkinlerden daha fazla okuyor. Yeni yazarlar göze çarpmaya, öne çıkmaya, fuarlarda boy göstermeye başladı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye çocuk edebiyatı dünyasını?
Seviniyorum tabii ben de. Pek çok yeni yazarla tanışmaktan. Pek çok aslında ben bu noktada çeviri, çocuk edebiyatına çevirinin de aynı oranda arttığını, belki daha da fazla yerli ürüne, terime göre görüyorum. Bu da çok sevindirici. Çünkü yani dünyada çok daha kökleşmiş ve kurumsallaşmış bir durumda çocuk edebiyatı. Pek çok bölgede, pek çok ülkede. Onlarla tanışmak sahiden bu ülkede çocuk edebiyatı yapan birisi açısından çok esin verici. Bunun dışında hani biz çok daha cesur adımlar atmaya başladık diyebilirim. Türkiye'de yazan, çizen çocuk edebiyatı olarak. Ama tabii ekonomik koşullar aslında bir yerde bir şekilde çok belirleyici oluyor. Bir handikaptan söz etmek istiyorum. İşte aslında iki handikaptan. Bir tanesi birbirine bağlı handikaplar bunlar. Yani piyasanın sürekli yeni üzerinden şekillenmesi. Bu sadece çocuk edebiyatıyla ilgili bir şey değil tabii. Ama sürekli yeni bir ürün, yeni bir kitap sunmak zorunda olmak, bir ay, iki ay önce basılan kitabın artık eski sayılması, bunlar aslında çok da derinleşmeden, yoğunlaşmadan kitapların çıkmasına neden oluyor. Yani bu yazar üzerindeki baskı, yayın evi üzerindeki baskı hep yeni üzerinden dönen bir sistem şeyi düşürüyor, niteliği düşürüyor aslında. Bu bence bir problem. Bu kadar çok ürünün olması evet sevindirici. Bir o kadar da içinden nitelikli seçme açısından hem çocukların hem yazar açısından problemli bir durum diye düşünüyorum. Yoksa tabii bunlar karşılaşacak şeyler. Yani büyüyen bir alan. Bu büyüyen alanda mutlaka işte çeşitli sorunlar ya da ayak bağı olacak. Ama zamanla sanıyorum ki daha dengeli, daha böyle yerli yerinde ve dünya edebiyatına, dünya çocuk edebiyatına katkı sunacak noktada
Ömer Bey,
çocuk edebiyatı geliştirebiliriz.
Ömer Bey, tam burada şunu sormak istiyorum. Bu ihtiyacı üreten acaba bugünün yetişkinleri mi? Yani sürekli bir yeniyi talep eden, daha fazlayı talep eden, Yani yayıncı ve yazar üzerinde bir baskıdan bahsettiniz. Yani evet. Bugünün yetişkinleri doymuyor mu? Daha fazla yani bir çocuğa daha fazla bir şey yapmanın bir göstergesi midir bu durum?
Ya yetişkinlerin bağlı olduğu ekonomik sistem tabii ki bunu şekillendiriyor. Yani çocuk edebiyatı çocuklara ürün veriyor diye çocuk saflığında bir piyasa ya da bir alan değil. Edebiyata bağlı, edebiyatın da bağlı olduğu ekonomik sisteme bağlı bir alan. Bundan etkilenmemesi, bunun çocuk edebiyatını şekillendirmemesi mümkün değil tabii ki. Ben hani kendi yayın evim üzerinden çok rahatım. Olabildiğince yazara alan açarak ilerliyoruz. Onun farkındayım. Ama genel Türkiye'deki çocuk edebiyatı ve edebiyat üzerinden bu yeni baskısının hem yayın evleri hem yazar üzerindeki baskının niteliği olabildiğince düşürdüğünün farkındayım.
Peki yani burada yazarlar da bir yeni arayışlara girmek zorunda değil mi? Yani hep aynı standartta, aynı konu, aynı temayı işlemek. Burada bir yazarlar için zorlayıcı olan şey herhalde yeni alanlara doğru açılmak. Bir taraftan da edebiyat bugünden besleniyor.
Şöyle söyleyeyim, tırnak içinde bir yeni üretiliyor daha çok. Yani adı değişik kitabın, tamam. Kapağı değişik ama yani aslında içerik olarak yeni bir içerik üretilmiş değil çok fazla. Aslında ikinci handikap da sözünü etmek istediğim buydu. Yazarların kendini tekrar etme handikapı. İşte bu yeni baskısı yüzünden yazar çok fazla dinlendiremeden, çok fazla yoğunlaşamadan, derinleşemeden ürün vermek zorunda kalıyor. Yani bu bizim dünya ölçeğinde bir edebiyatçı yetiştirmemizi, çıkarmamızın önündeki ciddi engellerden bir tanesi. Çünkü yeni üretmezseniz, piyasaya yeni bir şey sunmazsanız, hem yayın evi açısından söylüyorum, hem yazar açısından söylüyorum. Orada yani hayatımızı devam ettirme sıkıntınız doğar.
Peki burada telif dışı çeviri eserlerin yaygınlaşmasını neye bağlıyorsunuz? Yani bu yeni baskısında Türkiye'deki telif eserler yeterince üretilmiyor veya ses getirmiyor. Bu o yeni talebini yurt dışındaki eserlerle mi karşılamaya çalışıyor yayıncılar?
Yani çeşitlilik açısından düşünüyorlar belki. Yani belki de niteliği tabii daha üstte tutma kaygıları var doğal olarak. Ama bu baskının bir şekilde absorbe edilmesi lazım ki biz dünya ölçeğinde bir edebiyatçı çıkarabilelim. Ya da yazarın şunu demesi lazım. Yani ben kendi bildiğim şekilde üreteceğim. Piyasa koşullarının dışında bir konum edineceğim. Böylece kendi yolumu çizeceğim. Bu tabii zor olan bir yol. Umarım bu yolu çizenler çıkacaktır ülkemizde de.
Ömer Bey, programımızın sonuna doğru geliyoruz. Ben de biraz bu konularla ilgili bir şey sormak istiyorum. Tabii şimdiki çocuklar ellerinde bilgisayar, tablet, önlerinde televizyon, çeşitli sosyal medya kanalları ve burada çocukların önüne koyulan şeylerin çok büyük bölümü aksiyona dayalı. Şimdi hal böyle olunca ben de mesela bir kızım var. Akşamları ona yatmadan önce ya kitap okuyorum ya masal anlatıyorum. Hep bir aksiyon talep ediyor benden. İyi sonlu, aksiyonlu bir şey istiyor. Bilmiyorum, sizin de böyle bir gözleminiz var mı öğretmen olarak? Yani bu da çünkü az önce derinleşmekten bahsettiniz. Yani tabii aksiyonlu bir metinde derinleşmek de nereye kadar? Yani problemli bir durum, anlatabiliyor muyum? Derinleşmek demek çünkü biraz durmak demek. Evet. Hareket etmemek demek. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Son bir dakikamız kaldığını hatırlatarak.
Biraz tamam. Teknolojiyle ilgili aslında çocuklara teknolojinin her şeyi gösterdiğini, görme olanağı tanıdığını fark ettim son zamanlarda. Benim de 4 yaşında bir kızım var. Şimdi NASA'nın açtığı işte gök adaları izliyoruz. Videolarını izliyoruz. Astronotların uzayda yaptığı işte denemeleri izliyoruz vesaire. Şimdi normalde bizim çocukluğumuzda yaz tatili şey demekti, köy demekti. Şimdi işte bu teknolojinin çocuklara gösterdiği bu dünya görebilme ihtimali sadece çocuklarda bu aksiyonu da tetikleyen bir noktaya gidiyor. Oysa biz göremezdik ve hayal ederdik o gök adayı çocukluğumuzda. Ha, bu belki iyi bir şey çocuklar arasında bugün bazı noktalarda daha ilerisini hayal etme imkanı sunuyor. Ama biraz buna bağlıyorum aslında. Teknolojinin geldiği nokta çocuklarda bu görme, yaşama, deneyimleme arzusunu çok ciddi anlamda körüklüyor. Daha derinlikli kitaplar konusunda ben de size katılıyorum. Umarım yani bu aksiyonun dışında bir noktaya varabiliriz çocuk edebiyatı açısından.
Çok güzel yanıtladınız Ömer Bey. Gerçekten teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler, Günüşe kitaplığından çıkan Yaz Gezgini'nde Hapşu Teyze. Bence çocuklarınızı okutmanız için. Bu arada Ömer Bey, bu kaç yaşlar için?
Yani şöyle söyleyelim, 3-4-5 sınıflar gibi düşünebiliriz.
3-4-5 sınıflar gibi.
Evet.
Ömer Açık'la konuştuk. Ömer Bey, kitabın yolu açık olsun soyadınız gibi.
Teşekkür ederim. Umarım, ben de bu arada şeyi takip ediyorum. Yeni İnsan Yayınları'nın çocuk kitaplarını. Kızımla da ara ara göz atıyoruz. Yani yayın evlerinin işte çocuk edebiyatı üzerine mutlaka bir ayağının olması, üretmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sizden de yeni kitaplar bekliyoruz. Vallahi ben bile zevkle okudum bu kitabı. Yani böyle. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Çok teşekkürler. İyi çalışmalar.
Sağ olun, var olun. Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri, Dünyayı Okumak'ta bu Eylül'ün ikinci programında Ömer Açık'la birlikteydik. Önümüzdeki hafta yeni bir yazar, yeni bir kitapla buluşmak üzere. Ben Aytaç Timur.
Ben Akif Pamuk.
Açık Radyo'dan, Açık Dergi'den, Dünyayı Okumak'tan hepinize iyi haftalar.
İyi haftalar.
Dünyayı Okumak. Yazarlarla, yarattıkları kahramanlar, romanlar ya da öyküler üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunanlar Aytaç Timur ve Akif Pamuk.